Ayrım 13. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 167. A. Kadir. Tavır. Mart 2000. En önce babam işitmiş sesimi. 1917 yılı Temmuz'unun güneşli bir sabahında. Sonra odaya birer ikişer dolmuş mahallemizdeki komşular. Sonra bir yatsı zamanı adımı Kadir koymuşlar. Böyle başlamış Akadir'in devrimci bir şair, aydın, çevirmen ve basın emekçisi olarak sürecek yaşamı. İstanbul doğumlu, asıl adı Abdülkadir Meriç Boyu. 1908, ikinci meşrutiyetinden sonra Manastır'dan İstanbul'a gelen Makedonyalı bir ailenin çocuğu. Babam Harbiye nezaretinde katip subay, hem zorba hem alkolik. Anamsa halis köylü kadını, melek gibi, iyi yürekli diye anlatıyor ailesini. 5 yaşında mahalle mektebine gider. Çok sert, nemrut bir din adamının bol falakalı, cezalı eğitiminden geçer. Sonraları bende baş veren baskı ve zorbalığa karşı öfkenin tohumları o yıllarda atılmış olabilir der. 8 yaşındayken babası ölür. Anası ve 3 kardeşiyle babasından bağlanan az bir maaşla yoksul kalırlar. Daha o yaşında bir emekçi olarak yaşamı sırtlar. Sepet örer, kahveci çıraklığı yapar, kurabiye satar. Böylece defter, kitap parasını kazanarak güç bela ilk ve ortaokulu bitirir. Gönlünde yatan aslan, fabrika köşelerinde sürünmemek, doktor, mühendis ya da hakim olmaktır. Fakat ailesini geçindirme mecburiyeti yüzünden ve biraz da ağabeyinin zoruyla istemeye istemeye de olsa Kuleli Askeri Lisesi'ne gider. Ağabey de askeri okul okumuştur. Kendisi de okulunda başarılı bir öğrenci olur. Fakat bir merakı vardır. Önümde kitaplar vardı. Dizi dizi, boy boy kitaplar. Eğildim sevgiyle, muhabbetle yüreğine onların. Durdum merhametsizce, kımıldamadan. Ve birdenbire bir akşamüstü bir dünyaya giriverdim. Rahat, sıcacık ve kocaman. Jules Verne'lerden Tolstoy'a, Hugo'dan Gorki'ye uzanan, şiirli romanlı kitaplarıyla bilincini biler. Lisenin ikinci sınıfındayken annesini yitirince ilk şiirini yazar. Anımın masallarıyla büyümüştüm. Onun yanık Rumeli türküleriyle, ağıtlarıyla. Anasının sesini devralır. Artık o anlatacaktır halkın hüzünlerini, acılarını. Anasının ağıtlarından, türkülerinden beslenir. Lisenin son sınıfındayken Nazım Hikmet'in şiir kitaplarıyla karşılaşır. Bu şiirler daha önce okuduğu bireyci şairlerin etkilerini siler, süpürür. Rahat, sıcacık ve kocaman bir dünyayı Nazım'ın şiirlerinde bulmuştur Akadir. Artık Nazım'ın etkisinde yazacaktır. Bu dönemin yazdığı defterler dolusu şiiri, harp okulunda okurken saklaması için verdiği bir arkadaşının yakması yüzünden yitirir. 1936 yılında liseyi bitirir ve Ankara Harp Okulu'na gider. Edebiyat ve felsefe okumaya hız verir. Edebiyata meraklı arkadaşlar edinir. Gizli gizli okudukları eserlerin başında Nazım'ın şiirleri gelir. Bu yıllar Avrupa'da faşizmin olduğu yıllardır. Hitler'in halk düşmanı görüşlerinden feyz alanlar yalnızca SS subayları değildir. Bizim ülkemizde de ırkçı faşistler boy verir. Kendine güvensiz, Kemalist iktidar Alman faşizmine göz kırpmaktadır. Böyle olunca bu ırkçı faşist güruhlar da iyice azar. Harp okulundaki bu gruplardan biri, daha sonra 1938 Harp Okulu olayı olarak bilinen trajikomik davaya kaynaklık eder. Irkçı faşistlerin ihbarıyla Akadir ve 30 kadar arkadaşı 1938 Ocağı'nda tutuklanır. Okul allak bullak olur. Bugün, yarın dar ağaçları kurulacakmış gibi bir hava esti ortalıkta. Nazım Hikmet de en ufak bir suçu olmadığı halde işin içine karıştırıldı. Sorgulamalar 2 aydan fazla sürdü. Daha sonra askeri mahkemeye verildik. Nazım asker kişileri isyana teşvikten, bizse askeri isyandan yargılandık. Mahkeme kısa sürdü. Cezalar yukarıdan buyurulmuştu. Nazım 15 yıl ağır hapse mahkum oldu. Biz 5 arkadaş 6 yılla 7,5 yıl arasında ağır hapis cezalarına çarptırıldık. Yargıtay Nazım'ın cezasını onayladı. Benim cezamı 10 ay hapse indirdi. Akadir bu olayı 1966 yılında yayınladığı 1938 Harp Okulu olayı ve Nazım Hikmet adlı kitabında tüm ayrıntılarıyla yazar. Artık yaklaşık bir yıl sürecek hapislik günleri başlar. Bizim hiçbir hürriyetimiz yok. Hiçbir hürriyetimiz. Ne çalışmak, ne konuşmak, ne sevişmek. Sen orada bağrına bastır en büyük çileyi. Ben burada en büyük çileyi doldurayım. Ekmeğe muhtaç, hürriyete muhtaç, sana muhtaç. Sen orada dalından koparılmış bir zerdali gibi dur. Ben burada zerdalisiz bir dal gibi durayım. Mahkemede başlayan Nazım Hikmet'le dostluk Ankara Askeri Cezaevi'nde pekişir. Nazım onu sever. Alkadir'i pek severim. Yüreğimin başında oturan insanlardan biridir. Onun yüreği halis bir şair yüreğidir diye yazacaktır sonradan. Alkadir ise gençlik günlerinin yol göstericisini bulmuştur. Nazım. Onun her hareketini şaşarak izledim. Yaşama olan bağlılığı, halkına düşkünlüğü, nerede yumuşak, nerede sert olmak gerekir bilmesi, direnmesi, bütün bunlar bende derin izler bıraktı. Sonradan ustası için şu dizeleri yazacaktır. Sen de ölüm bile aydınlık, onu da yendin sonunda. Ağlar aç bir çocuk, bir fabrika kapısında. Şimdi Nazım uyanacak. Hapisten çıkınca harp okulu ile ilişiği kesilir ve bir süre sonra askere alınır. Er olarak 2,5 yıl yaptığı askerliği boyunca ilden ile, alaydan alaya sürülür. Asker ocağının çok yararı oldu bana. Memleketimin ve memleketimin insanlarını asker ocağında daha iyi tanıdım. Arkadaşlık yaptım onlarla. Dert ortağı oldum. Onların düşünceleriyle, duygularıyla, türküleriyle sarmaş dolaş oldum. Asker ocağında da şiirler yazar ve arkadaşlarına şu dizelerle selamlar. Bir akşam buluşursak eğer, herhangi bir yol ağzında, namusum hakkı için öpeceğim toprak kokan ellerinizden. Yaşadığı her günle birlikte halkına olan sevgisi derinleşir, büyür. Bir yandan da dünyayı ikinci paylaşım savaşına sürükleyen emperyalist ve faşist devletlerle kini büyür. Anısının hala kulağında çınlayan ağıtlarının da etkisiyle haksız savaşlara nefret doludur. Savaş üzerine şiirler yazar. Askerdeyken İstanbul'da yayınlanan Ses ve Yeni Edebiyat isimli antifaşist dergilere şiirler göndermeye ve Akadir imzasıyla yayınlatmaya başlar. Fakat dergilerin ömrü kısa sürer, sıkı yönetim kapatır. Terhis olunca memleketi İstanbul'a döner. Bir yandan hukuk fakültesine devam ederken, bir yandan geceler boyu gazetelerde düzeltmenlik yapar. Bir yandan da dünyanın acılarını, kendi acıları gibi hissetmeye devam eder. Avrupa'da bir kan ve savaş fırtınası eserken, İstanbul'da da insanlar açlıktan kırılmaktadır. Bir yandan kanın, açlığın, ölümün hüküm sürdüğü dünyada, bir yandan da çıkara küçük burjuvaların kültür yaşamı üzerindeki hakimiyeti sürmektedir. Çıkan dergiler ya faşistlerin ya da onların elindedir. Bu karanlık içinde Nazım'ın Bursa hapishanesinde yazıp dışarı çıkarttığı şiirler gücüne güç katar. Kabıma sığamıyordum. Çıkarlarını zorda, gericilikte, haksızlıkta, toplumun felaketinde gören güçlere karşı çıkmalıydı. Bir sanatçı var gücüyle kendi halkının, tüm dünya halklarının yanında olmalıydı. Onların duygularını dile getirmeliydi. Faşizme ve emperyalizme karşı savaşmalıydı. Çünkü faşizm ve emperyalizm, bütün dünya halklarının, dünya emekçilerinin gözü dönmüş, kanlı bıçaklı düşmanıydı. Çoğunlukla bu yoldaydı benim şiir çalışmalarım ama yayınlayacak yer bulamıyordum. Sonunda bir ışık görünür ve Aylık Yürüyüş Dergisi'nin yönetimini üstlenir. Sait Faik, Orhan Kemal, Kemal Bilbaşar, Niyazi Akıncıoğlu, Cahit Irgat Çaloğlu, Rıfat Ilgaz, Sabri Soran, Ömer Faruk Toprak gibi şair ve öykücülerle birlikte Yürüyüş Dergisi ilerler. Dergide Nazım'ın şiirleri de Takma adla yayınlanmaktadır. Dergi faşizmin çanak yalayıcılarının da kinini üstüne çekmektedir. Bunların başta geleni Reha Oğuz, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Peyami Safa gibi isimlerin çıkardığı Çınaraltı dergisidir. Nazım ve Akadir'in Yürüyüş'ün aynı sayısında çıkan iki antifaşist şiirinden sonra faşizmin çanak yalayıcıları ihbarcılığı hat safhaya vardırır. Orhan Seyfi Orhon bu derginin Ocak 1943'teki sayısında Allah cümlemize rahatlık versin başlıklı yazısıyla şairleri jurnaller. Aynı günlerde Akadir de Tebliğ isimli kitabının baskısı için matbaadadır. Orhan Seyfi Orhon ihbar yazısında gerçekleri de ifade etmek zorunda kalmıştır. Son çıkan Aylık Solcu bir mecmua, hem de tanınmış milliyetçi muharirlerin bile seve seve bahsettiği bir mecmua, bir sayısını da bir sınıfın açlık ve ızdırabını haykıran şiirlerle doldurmuş. Gerçekten de Akadir, şiirlerinde bir sınıfın, ezilen işçi sınıfının ve emekçilerin açlık ve ızdıraplarını haykırmakta, uçsuz, bucaksız bir dünya düşlemektedir. Benim uçsuz bucaksız dünyama daima tok ve neşeliydi insanlar. Rüzgarda daima gülerdi geniş buğday tarlaları. İşçiler sadece kendileri için kumaş dokurdu renk renk. Ve hürriyet korkusuz dolaşırdı sokakları köy türküsü söyleyerek. Faşistler çırpına dursun, Akadir'in bu ideallerini anlattığı küçük bir şiir kitabı, Tebliğ ve Aylık Yürüyüş Dergisi yoluna devam eder. Kitap vitrinlerde çok az kalır, fakat geniş yankılar uyandırır. Övgüler, yergiler birbirini kovalar. İlerici çevreler kitabı övdüler. Faşist jurnalcilerse veryansın ettiler. İstanbul'da devam eden sıkı yönetim hem kitabı toplatır hem de yürüyüş dergisini kapatır. Çok geçmeden tutuklanır. Emniyet müdürlüğünde 17 gün hücrede kalır. Bunun 4 gün, 4 gecesini ayakta, uykusuz, aç, susuz, sigarasız olarak işkencede geçirir. Sordukları ilk soru, resmi bir davet için gittiği Sovyet konsolosluğu üzerinedir. Apaçık gidilen bir davet üzerine sorulan sorular şairi şaşırtır. Sonra da ikinci soru gelir. İkinci soruyu emniyet müdür muavini sordu makamında. Bu kitap ne be? Bizim zavallı tebliği tutmuş elinde, mendil gibi sallıyordu. Bu kitap ne? Şiir kitabı dedim. Önündeki kahve fincanını gösterdi. Hiç unutmam, ben de ayakta duracak hali yok. 2 gün, 2 gece uyumamışım. Hep ayakta bırakmışlar. Hiç oturmamışım. Ağzıma bir lokma bir şey koymamışım. Boğazıma bir damla su girmemiş, tek bir sigara bile içmemişim. Hepsi yasak. Şu fincana dair şiir yazsam, nedir o açlık sefalet? Aslında eli sopalı işkencecilerle, boynu kravatlı efendilerin istediği aynı şeydir. Açlık, sefalet üzerine yazma, fincan üzerine yaz. Akadir, mahkemeye bile verilmeden serbest bırakıldıktan sonra sürgüne gönderilir. 4,5 yılı sıkı yönetim bölgesi dışında sürgünde geçer. 3 ay Muğla'da kalır. İş arar, bulamaz. Oradan Balıkesir'e geçer. 6 ay kalır. İş arar, bulamaz. Konya'ya gider, işsiz kalır. Adana'ya gider. Bursa hapishanesinde Nazım'la yattıktan sonra yeni tahliye olmuş Orhan Kemal'le tanışır. Arkadaşlık eder. Bu dostluk, fincancı katırlarını ürkütmeye devam ettiği için Adana Emniyeti İçişleri Bakanlığı'na başvurarak Akadir'i Adana dışında bir yere, Kırşehir'e gönderdi. Yani sürgün içinde sürgün edilmeye devam eder şair. 1947 yılında sıkı yönetim kaldırılıncaya kadar sürgünlüğü devam eder, direnci de. 1943'te sürgün yeri Balıkesir'de yazdığı dizelen anlatır bu direnci. En büyük kudretimi kimse bilmez benim. Burada ben bir takımına göre korkunç, bir takımına göre ufak tefek adam. Halbuki ne bir dosta sırtımı döndüm, ne bir pazar yerinde satıldı kafam, ne de düşmanıma kollarımı uzatmışım. Ben dünyanın dertlerine sarılıp, kendi derdini bile dökmekten aciz kalarak yolların üzerine yatmışım. Dünyada benim tek özlediğim şey, dünyanın güzel olmasını görmek. Ne benim hürriyetimi çalacaklar, ne senin kuvvetini. Ve ne de ham maddesi bol, kadını ucuzdur diye ve parasız almak için öküzlerin etini toprağımıza ordular salacaklar. İstanbul'a dönünce ekmeğini taştan çıkarmaya devam eder. Önce bir bisküvi fabrikasında, sonra gazete ve yayın evlerinde düzeltmen olarak çalışır. Sıkı yönetim kalkmıştır ama polis baskısı sürmektedir. Çalıştığı yerlerde patronlara baskı yapılmaktadır. Birkaç şiiri bir dergide basılır. Fakat polis dergi idarehanesini rahatsız edince patron korkar ve aşk şiirlerini bile yayınlamaz olur. Ama Akadir ne olursa olsun kavgayı yürütmek gerek diyerek uzun vadeli çalışmalara soyunur. Dünyanın ve halkımızın değerini bugüne kazandırmak için Abdülbaki Gölpınarlı, Azra Erhat gibi isimlerle birlikte çeviri çalışmalarına hız verir. Bugünün diliyle Mevlana, İlyada, bugünün diliyle Tevfik Fikret, Odessa, bugünün diliyle Hayyam gibi kitaplar bu çalışmaların ürünüdür. Bu kitaplar, bu büyük değerleri halkın konuştuğu dile kazandırması, güzellikleri hepimize mal etmesi yönüyle çok önemli çalışmalardır. Akadir'in çeviri çabaları ömrünün sonuna kadar bitmeyecek. Ömrümün sonuna dek sürecek bir çalışma dediği Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri dizisiyle sürecektir. Filistin şiiri, Portekiz sömürgeleri şiiri, Fransız, İspanyol ve Portekiz şiiri, Bulgar, Rumen, Yugoslav, Arnavut şiiri, Bertolt Brecht şiirleri hep bu çalışmaların ürünüdür. Brecht'in 3. kitabının hazırlıkları 12 Eylül faşist cuntasıyla yarım kalır. Akadir halkı için yazmaya devam eder. Savaş, yoksulluk, sürgün, hapislik acılarını yaşayan insanın yaşamını, duygularını, iyiye, doğruya, eşitliğe, devrime olan özlemini, yalınlığı ve gerçekliği içinde veren, konuşma dilinde, türkülerden esinlenişine ve içtenliğine dayanan şiirleriyle devrimci şiirin köşe taşlarından olur. Sokak komşusu delikanlı Salih'i, kendisini sömüren ustasının boğazına bıçağı basmayı düşünen Gelibolulu Ahmet'i yazar. Zorla savaşa götürülmüş, sırtına çanta verilip bir çürük patates torbası için arkadaşı tarafından vurulmuş askerleri yazar. Haklı savaşa girenleri de yazar. Dövüşerek öldüğün ne kadar da belli çocuk, nasıl konuşuyorsun böyle kımıldamadan? Cibali tütün fabrikasında çalışan kadınların çarpık ayakları ve kahraman elleri onun dizelerinde dile gelir. Cibali dedim mi aklıma siz gelirsiniz kadınlar. Parmaklarda tütün kokusu. Tütün kokusu bazen entarilerde. Biriniz ekmek alır fırından, biriniz durmuş öksürüyor ileride. Geçiyor bizim mahalleden biriniz. Uğruna acılar çektiği en büyük değerlerden birini çocukları yazar, onları anlatır. Çocuklar ormanda, çocuklar dağda, bayırda, çocuklar uykularında, ahırda. Çocuklar Süreyya Paşa fabrikasında. Çocuklar pamuk topluyorlar, sarı sarı ellerine bakarak Çukurova mıntıkasında. Savaşan insan, halkı için kavgaya girmiş, ölümü yenmiş devrimci yine onun şiirlerinde dile gelir. Burada vahşi kuşlara, böceklere alıştık. Ne akan kan, ne can acısı, ne de koparılan bir şey var etimizden. Anneciğim, ağlama, bir şey değil. Sadece vazgeçiverdik saadetimizden. Veremli sevdalılar, bu yıl kayısıyı kurutamayan Halil İbrahimler, başımın üstünde bir ak bulut, yüreğim umut dolu, umut dolu, umut diyen analar, fırından aldığımız ekmek, içtiğimiz sigara, işsizlikler, sokağa çıkma yasakları ve kan, batıramam lokmamı, ben bu aşa dediği kan dile gelir onun dizelerinde. Bu arada 15 yıl sonra kendi kaderini kendi elleriyle yırtarak Hoş Geldin Halil İbrahim adlı kitabını yayımlar. Sürgündeki yaşantısı, faşizmin ezmek istediği bir şairin direncini, Anadolu insanının duygularını, dertlerini yansıttığı kitabı kısa sürede tükenir, yeni baskılar yapılır. 27 Mayıs 1960 politik devrimine kadar sürecek olan faşist Menderes iktidarının kurduğu günlerde yüreği devrimci gençlerle atar. Turan Emeksiz'in anısına yazdığı Dört Pencere şiiri, A Kader'in bu mücadeleye sunduğu hediyesidir. Kuş ol kardeş, beni şakı. Göğsümde dört kurşun yarası. Göğsümde dört pencere. Bir pencere hürriyet yaylasına. Göğsümde dört pencere. Bir pencere kardeşlik ormanına. Göğsümde dört pencere. Bir pencere tokluk denizine. Göğsümde dört pencere. Bir pencere dünya bahçesine. A Kadir her yaşında bedel ödemeye devam eder. Türkiye Sanatçılar Birliği 1973 yılında şairin 35. sanat yılını bir törenle kutlarken o Alman antifaşist şair Erich Weinert'in çevirdiği bir şiir yüzünden yargılanmaktadır. 1977'de 60 yaşına basar ve ömrümün mutlu gecesi dediği bir törenle kutlanır. 12 Mart'ın devamcılarının iktidara geldiği gecenin sabahında 63 yaşında gözaltına alınır ve Samandıra'da bir garnizona götürülür. Gözleri kapalı sorgular yeniden başlar. Faşistler tüm yaşamını suç derler ona ve 2 ay gözaltından sonra serbest bırakılır. Orada ölebilirdim. 63 yaşındaydım ve sağlığım çok bozuktu. Ama dayanmaktan başka da çarem yoktu diyen şair, işkencehanede şu şiirini de yazar. Dayan hasta bağırsaklarım dayan. Ağrısan da, kanasan da, delik deşik olsan da dayan. Dayan arslan kafam dayan. Dayan felçli ayaklarım dayan. Dayan yorgun yüreğim dayan. Dayan arslan kafam dayan. Dayan bire. Serbest bırakıldıktan 5-10 gün sonra Hasan Ali Ediz Edebiyat Çeviri Ödülünü alır. Bireh'ten yaptığı çevirilerle. A Kadir yaşamı boyunca satılmışlar dediği düşmana karşı yaşamıyla ve şiirleriyle mücadele verdi. Arkadan bıçaklamaya geldiler halkı. Çünkü satılmıştılar. Çünkü kördüler. Çünkü korkaktılar. Ormanların, dağların, çatıların türküsünü boğmaya geldiler. Çünkü satılmıştılar. Çünkü kördüler. Çünkü korkaktılar. Başlayınca öfkeyle haykırmaya topraklarda halkın kanı, onlar da başladılar toplamaya soluğunu toprakların, zindanlara kapamaya. Çünkü satılmıştılar, çünkü kördüler, çünkü korkaktılar. A Kadir tebliği, Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere ve tüm şiirlerini topladığı Mutlu Olmak Varken adlı şiir kitaplarıyla, 1938 Harp Okulu olayını anlattığı kitabıyla, Mevlana'dan Hayyam'a, Tevfik Fikret'ten Brecht'e, Fransa'dan Portekiz sömürgelerine, İspanya'dan Bulgaristan'a yaptığı çeviri ve bugünün diline uyarlama çalışmalarıyla yaşıyor. A Kadir'in devrimci, halkçı şiirimizde kendine özgü önemli bir yeri vardır. Nazım'ın şiiri ve 1940 yılları toplumcu şiirinin ortak konu, fikir ve biçim özellikleriyle, şiirimizin tarihinden aldığı, geleneklerle ve en önemlisi baskılara, zulme, küçük burjuva bireyci propagandalara, satılmışlığa boyun eğmemesiyle onurlu yaşamını sürdürüyor. 1985 yılında hayatını kaybeden şairimiz, bugün de yaşamaya devam ediyor. Bize ölüm yok diyen şair, halklarımızın yüreğinde, alanlarda dalgalanan türkülerde, marşlarda yaşamaya devam ediyor. Yumuşak bir yürek, ipek gibi, kardeş kardeş atan bir yürek. Çocuk çocuk gülen, bu yürek hiç durmayacak. Bir şarkı ama, biten bir şarkı değil. Yayılır giden, ılık ılık, dağların, başakların üzerinden. Buğday gibi bereketli, akarsu gibi aydınlık. Kim demiş bize ölüm var diye, bize ölüm yok. Yumuşak bir yürek, ipek gibi, kardeş kardeş atan bir yürek. Bu yürek hiç durmayacak. Turuncu, eflatun, sarı kırmızı, yeşil, mavi, ak, gör işte alabildiğine çiçek. Ve doruklarda kardeş türküleri ve koskocaman bir kırmızı gül. Bu gül hiç solmayacak. 1963 İstanbul. Kaynaklar. Mutlu Olmak Varken bütün şiirleri Akadir. Son 100 yıl büyük Türk şiiri antolojisi. Ataol Behramoğlu. 13. ayrımın sonu, sayfa 176.